Harika. Biz beraber son haftalar boyunca Yunus kitabını çalışıyoruz. Ve bugün Yunus kitabının son kısmına geldik. Ve kısacası bir iki ayet okuyacağım Yunus hikayesinin son bölümünden. Sonra onu beraber çalışacağız ve umarım ki öğreneceğiz Tanrı'nın diri ve etkin sözünden. O zaman Yunus 4 ve ayet 5. Yunus 4-5. Yunus kentten çıktı. Kentin doğusundaki bir yerde durdu. Kendisine bir çardak yaptı. Gölgesinde oturup kentin başına neler geleceğini görmek için beklemeye başladı. Geçen hafta gördüğümüz gibi yani patlamış mısır yiyordu, bekliyordu. Hadi bakalım sel mi olacak, zelzele mi olacak, deprem mi? Tanrı bu şehri nasıl yıkacak acaba? Rab Tanrı Yunus'un üzerine gölge salacak, sıkıntısını giderecek bir keneotu sağladı. Yunus buna çok sevindi ve bunu işte yaptık bugün. Komşudan bunu çaldım. Beni görmediler. Hamdolsun. Bir keneotu var. Ve Yunus buna çok sevindi. Ama ertesi gün şafak sökerken Tanrı'nın sağladığı bir bitki kurdu. Keneotunu kemirip kuruttu. Güneş doğunca Tanrı yakıcı bir doğu rüzgarı estirdi. Yunus başına vuran güneşten bayılmak üzereydi. Zaten işte Kuzey Irak'taydı. Ya artı 50 derecedeydi sıcaklık, tamam mı? Ölümü dileyerek, benim için ölmek yaşamaktan iyidir dedi. Ama Tanrı keneotu yüzünden öfkelenmeye hakkın var mı dedi. Yunus elbette hakkım var, ölesiye öfkeliyim diye karşılık verdi. Yaramaz bir çocuk gibi, tamam mı? Çocuklarıma işte bir hediye veriyoruz. En sonra yani en sevdiği hediye hale geliyor değil mi? Sonra o hediye yani kırılınca ya kaybolunca çocuk inanılmaz öfkeleniyor. Haklarım yendi. Zaten senin hakkın değildi. Bu bir armağandı. Bu bir hediyeydi. Ve aynen öyle Türkçe'de bir laf yok mu? Güvendiğim dağlara kar yaymış. Ve Yunus bunu yaşıyor burada. Ve aslında bu insanoğlu için normal bir durum. Bunu yaşıyoruz. Bir anda sevindiğimiz şey daha iki dakikada yani öfkelenmeye başlıyoruz. Çünkü o bizden alıyor. Biz işte yaramaz çocuklar gibi oluyoruz bazen. Yunus hepimiz gibi aslında burada. Ve bugün buna bakacağız. Ve aslında ta başlangıcına dönmek gerekiyor. Ve Adem ile Havva'nın hikayesine bakacağız. Çünkü Adem ile Havva bahçedeyken günah devreye girmeden önce yani sanki Tanrı'nın görünmez zırh içinde yaşıyorlardı. Tamam mı? Onlara hiçbir şey dokunamadı. Ne hastalık, ne üzüntü. Yani o bahçede, Adem bahçesinde hangi dil konuştuklarını bilmiyorum. Ama galiba o dilde korku, endişe, telaş, kaygı gibi kelimeler yoktu. Çünkü o durumlar yoktu, tamam mı? Yani işte Tanrı'nın huzurunda, Tanrı'nın gölgesinde yaşıyorlardı. Aynı zamanda Tanrı'nın eşsiz himayesinde yaşıyorlardı, tamam mı? O onlara bakıyordu. Her şeylerini sağlıyordu Tanrı ve onlara dokunacak hiçbir şey yoktu. Tanrı'nın himayesinde, Tanrı'nın korumasında, Tanrı'nın güçlü ellerinin altında yaşıyorlardı. Ama günah işledikten sonra, o meyve var ya, onu yedikten sonra aslında iki şey değişti. İki şey ortaya girmiş oldu. Birincisi, ikisinin ve bu yaratılış 3-7, ikisinin gözleri açıldı. Çıplak olduklarını anladılar. Bu yüzden incir yaprakları dikip kendilerine önlük yaptılar. Bir şekilde, tamam mı? Ya bu çok küçük kaldı, tamam. Neyse. İncir yaprakları aldılar, kendilerini örtmeye çalıştılar. İkinci şey, Yaratılış 3.23, böylece Rab Tanrı Adem'i Aden bahçesinden çıkardı, onu kovdu. O zaman Tanrı'nın himayesinden, Tanrı'nın korunmasından çıktık. Ve artık insanoğlu koskoca dünyada kendini savunmasız, küçük, ezik hissetmeye başladı. Değil mi? Ve bence Adem ile Hava, yani bahçeden çıktılar. Orada bir melek var, bir daha giremiyorlar. Bir bakıyorlar köl bölgesine, uçsuz bucaksız. Birbirlerine bakıyorlar. Nasılsın canım? Ve ben, ya bir kelime yok bizim dilimizde ama ben şöyle hissediyorum. İçim titriyor, ne olacağını bilmiyorum. Bir kelime yaratalım bunun için. Tamam, korku, endişe, anksiyete, telaş, kaygı, sıkıntı çok var bizim dilimizde yani. Çünkü korkulacak çok şey var, endişelenecek çok şey var. Ve yani şimdi gelecekten emin değilim. Bu ne yapacağı belli olmaz dünyada yaşıyoruz şimdi. Korku var, endişe var, anksiyete var. Tamam, yani haplar üretelim, içelim anksiyetimizi dindirmek için. Ve kendimize bir sığınak yapalım. Kendimizi korumak için. Ve o gün bugündür insanoğlu her zaman kendi kendine sığınaklar yapıyor. Barınaklar, saklanacak bir yer. Çünkü korkuyoruz ya büyük dünyadan. O zaman hepimiz sürekli kendimize bir şey yapıyoruz. Ya incir yaprağı kendimizi örtmek için çıplaklığımızı, utancımızı. Çünkü o da yeni bir duyguydu. Bahçede yoktu utanç. Şimdi var, utanıyoruz. Gerçek kimliğimizi hiç kimseye göstermek istemiyoruz. Çekiniyoruz. Kendi kendimize işte böyle kat kat incir yaprakları yaratıyoruz. Hiç kimse gerçek beni görmesin, tanımasın diye. Ya siz bilseydiniz gerçekten kim olduğumu, buraya gelmezdiniz. Tamam, o zaman güzel bir hava atacağım. Ahkam keseceğim, bir imaj vereceğim size, değil mi? Wow, herkes beni zeki düşünsün diye bazen Grekçe bile, İbranice bile kelimeler söylüyorum size, değil mi? Ve hepimiz böyleyiz bir şekilde. Gerçekten ne kadar boş bir kişi olduğumu görmesinler. Ve aslında kendi kendime işte bir sığınak, bir barınak, bir kulübe yaratacağım kendi kendime. Ve insanlar her zaman bunu yapıyor. Çünkü ayet ne diyor? Çıplak olduklarını anladılar. Çıplaklığımızın farkına vardık. Yani güvenceye muhtaç, sığınacak bir yere muhtaç, örtülmeye muhtaç ve bunu kendi kendimize yapamıyoruz. Başka birisine, başka bir şeye muhtaçız. Çıplaklık bu anlamına geliyor zaten. Sadece yalın, saf değil. Aynı zamanda başka bir şeye ihtiyaç duygusu. Ve bunlar en temel ihtiyaçlarımızdan zaten, değil mi? Yani temel ihtiyaçlarımız nedir? Sığınacak bir yer, örtü, giysi. Yani sürekli sığınacak bir dal aramaktayız. Her zaman öyledir. Ve o zaman acaba sen kendine nasıl bir sığınak, nasıl bir yaprak, yapraktan örtü, nasıl bir saklanacak bir yer üretiyorsun kendine? Çünkü hepimiz bunu yapıyoruz. Bu insanoğluna özgü bir şey. Ve Yunus gibi sığınağımız kaldırılınca hiddetleniriz. Ve aslında öfke buradan geliyor. Yani bazen diyoruz ki öfkelenme kardeşim. O zaman öfkelenmemek için dişlerimizi sıkıyoruz. Öfkelenmeyeceğim, öfkelenmeyeceğim. Başımıza başka bir şey geliyor. Pat diye patlıyoruz. Öfkelenmemek çok zor. Neden? Çünkü aslında onu kökten almak gerekiyor. Kaynaktan. Ve kaynak nedir? Aslında bir kişi sığınağıma dokundu mu öfkeleniyorum, hiddetleniyorum. Ve örnekler vereceğim şuna. Çünkü bu çok çok önemli. Öfkelerimizin üstesinden gelmek istersek bunu anlamak gerekiyor. Çünkü 4. bölümde Yunus'un öfke kelimesi 6 kere geçiyor orada. Yani bu bölüm aslında öfke hakkında. Yunus'un 4. bölümü. Yunus'un oradaki öfkeyi görüyoruz. Bizim ne kadar öfkeli insanlar olduğumuzu biliyoruz. Bu hafta ne hakkında öğrendin? Yani seni ne sinirlendirdi? Ve bu aslında bu çok önemli. Kendimizi bilmek için, bunu anlamak için. Kimimizin sığınağı itibar, kişisel haysiyet. Tamam mı? Hayat boyunca itibarımızı bina etmek için uğraşıyoruz. Yaptığımız her şey aslında herkes beni saysın diye yapıyorum. Tamam mı? Herkes beni görünce wow adama bak. Sayıyorum. Tamam mı? Ve bazılarımız hayat boyunca bunun için uğraşıyoruz. Bunun için inanılmaz çaba gösteriyoruz. Komşular ne düşünecek ya? Ve Japonya'daki intihar oranı en yüksek oranlar arasında Japonya'daki. Neden? Çünkü orada haysiyetini kaybetmek en kötü şey, en kötü ihtimal. Tamam mı? Ölmek daha iyi. Yani işini kaybettin mi, eve gidip ailene açıklayacağını kendini öldür. Ve bu Japonya'da her 15 dakikada Japonya'da bir kişi canını kıyıyor. Neden? Çünkü ya bu tek neden değil de bu çok yaygın bir neden orada. Neden? Çünkü bu benim sığınağım. Yani bunun için uğraşıyorum. Bu benim hayat damarım. Tamam, ona dokundun mu? Tamam, yaşayacak bir sebep kalmadı. Daha iyisi öleceğim. Tamam, ve aslında onlar için kamikaze var ya. Kamikaze ne demek? Onurlu intihar. Onurlu intihar. Ve bu bize garip gelebilir, değil mi? Bana en azından garip geliyor. Ama kimimiz için de sığınak, itibar, saygınlık. Nereden biliyorum? Çünkü bir kişi seni herkesin önünde azarlarsa öfkelenmez misin? Gücenmez misin? Değil mi? Ya abi toplantıda keşke o şekilde dua etmeseydin. Tamam mı? Bizi ya bize bir bereket olmadı. Tamam mı? Dersem nasıl hissedeceksin kendini? Öfkelenmez misin? Gücenmez misin? Ya hepimiz öyleyiz bir şekilde. Çünkü saygınlığımız çok önemli bizim için. Onu bina ediyordum her pazar günü geliyordum. Şimdi kırıldım. Alınacak mısın? Tabii ki de. Efendimiz İsa öğrencilerini sürekli azarlıyordu. Farkında mısınız? Mesela Petrus herkesin önünde önümden çekil şeytan dediğinde wow! Nasıl dedi? Ya adam onurlu, gururlu, Ortadoğulu bir adam değil midir? Tabii ki de. Arkadaşlar ne düşünecek? Wow, Petrus'a bak. İsa ona şeytan dedi. Tamam mı? Adam kaçmadı ama saklanmadı. Orada kaldı. Wow. Bilge adam. Neden? Çünkü Özdeyişler 9-8 bunu diyor. Alaycıyı azarlama. Yoksa senden nefret eder. Bilge kişiyi azarlarsan seni sever. Bu bilgelikle alakalı. Sen eleştiriye ne kadar açıksın? Aslında İsa bunu öğrencilerine neden yapıyordu? Çünkü onların sığınağı itibar olmadığından emin olmak istedi. Çünkü bunun için yaşıyorsan bir gün çıkar bir gün gider. Yani saygınlık üretmek için, bina etmek için yaşam boyunca uğraşabilirsin. Bir dakikada gidebilir. Kaybedebilirsin onu. Kimimizin sığınağı? Para. Şimdi bu benim için geçerli değil deyip es geçmeyin lütfen. Tamam mı? Ben Rab için yaşıyorum. Ben de. Ama bu hepimize, 21. yüzyılda Bağdat Caddesi'nde bu hepimize dokunan bir şey. Vaiz 7:12. Bilgelik siperdir. Para da siper. Bilginin yararı ise şudur. Bilgelik ona sahip olan kişinin yaşamını korur. Yani para senin yaşamını koruyamaz. Büyük İskender var ya, benim kahramanlarımdan biri. Rivayete göre Büyük İskender'in son arzusu ölmeden önce ellerinin tabutunun dışına bırakılmasıydı. Ki onun cenazesindeki herkes görsün ki eli boş olarak geldik, eli boş olarak da gideceğiz. Kral bunu istedi. 1929'daki Wall Street borsanın büyük o düşüşünde, o düşmesinden dolayı 23 bin kişi bir yıl zarfında canını kıydı. Amerika'nın tarihinin en yüksek oranı. Bir yıl içerisinde 23 bin kişi. Neden? Çünkü barınakları paraydı. Tamam mı? Yani vahşi bir dünyaya karşı benim tamponum, benim surlarım, beni koruyacak ne var? Bankadaki biriktirdiğim para. Başıma ne gelirse tamam, beni sığınacak bir şey var. Ve onu kaybedince insanlar artık niçin yaşayacağım diye düşündüler. Çaresiz hissettiler, korunmasız hissettiler kendilerini. Sen de beklemediğin bir masraf çıktığında öfkeleniyor musun? Yani bir kişi arabana çarptı, tamam mı? Şimdi sinirleniriz. Neden? Çünkü bu bir masraf olacak. Tamam mı? Bende yeterince para yok zaten. İstanbul'da kim var ki? Ve sinirleniyoruz. Neden? Çünkü bu bizim sığınağımıza dokunan bir şey. Ve korkuyoruz. Hasta oluyorsun, hastaneye gitmek. Babam her zaman öyle. Hasta olunca hastaneye gitmez. Neden? Çünkü masraf olacak. Ölmek daha iyi derdi. Kimimiz için söz konusu kontrol. Tamam mı? Kimimiz için sığınak bu kadar değerli. Çünkü kendi denetimizin altına alabildiğimiz bir şey oluyor. Çünkü koskoca vahşi dünyada, kontrol dışı olan dünyada bir sürü şey var. Ama en azından ufak yuvamı çeki düzen hale getirebilirim, tamam mı? Ve sakın dokunma. Yani kendimizi ulu orta açıkta hissettiğimiz için elimizden geleni yaparak ufak şeyleri kontrol altına almaya çalışıyoruz, değil mi? Mesela çocuklarını aşırı derecede düşkün anneler. Var mı sizin çevrenizde? Yok mu sizin çevrenizde? Yani kışın çocuklarını aşırı derecede sıkı giyindiren. Çocuk işte atıklar içinde neredeyse boğulacak. Baba, anne lütfen nefes alamıyorum. Neden? Çünkü üşümeye, hastalanmaya karşı bir savunma. Bir tampon. Dünya bu kadar büyükken bari şu bacaksızlığı kontrol edeyim. Tamam mı? Evlerine çok düşkün. Evi sürekli temizleyen kadınlar var ya. Ya temiz bir ev güzel bir şey. Ama eski komşularımızdan biri, tamam mı? Çocuklar kapıdan girer girmez şöyle kaldırıp hemen banyoya taşınırdı kadın. Oraya banyoya attı. Ya sakın onun evine dokunma. Neden? Çünkü aslında bu bir korkudan, bir endişeden kaynaklanan bir şey. Dünyayı kontrol altına alamıyorum. En azından ufak çadırımı kontrol altına alabilirim. Ve sakın dokunma ona. Ve öfke ondan geliyor. Trafikte kaldığımızda, hareketsizken, neden kızıyoruz? Çünkü gücümüzü aşan bir durumdayız. Tamam mı? Hiçbir şey yapamıyorum. Sadece oturacağım. Vites 1. Vites 1. Ve ellerimiz, kollarımız bağlı olduğu için öfkeleniriz. Siyaset seçimler bazılarımızı sinirlendirir. Değil mi abicim? Neden? Çünkü kontrolümüzün dışında bir şey. Onu denetleyemem ki. O zaman öfkeleniyorum. Yunus'un hikayesinde bu zaten önemli bir mevzu. Tamam mı? Yunus'a yapılan, Yunus'un başına gelen bir sürü şey var. Ve aslında İbranice'de bu kitapta büyük kelimesi çok defa geçiyor. Büyük rüzgar, büyük dalgalar, büyük balık, büyük şehir, büyük güneş. Neden? Çünkü bu kitabı okuduğumuzda kendimizi çok küçük hissediyoruz. Wow, dünya bu kadar vahşiyken ben kimim ki? Ve aslında insanoğlu her zaman kendini küçük hissediyor ve ezik ve güçsüz. Sen de böyle hissettin mi? Batıl inançlar var ya, yani nazar boncuğu takıyoruz. Neden? Kendimi korumak için, yani görünmeyen güçlerden. Yani en azından ufak bir şey kontrol altına alabilirim. Nazar değmez, yani bana dokunmaz. Kimimizin incir yapraklarımız, tamam mı? Şimdi bir, çünkü hepimizin var. Bir odaya girdiğinde, diyelim ki bir partiye çağrıldın, bir yemeğe gideceksin, tamam mı? Odaya girdiğinde bir sürü tanımadığın insanlar var. Acaba nasıl bir edayla, nasıl bir havayla giriyorsun odaya? Yani nasıl bir incir yaprağı tutuyorsun önüne? Sakın çıplaklığımı görmesinler diye. Sakın aslında ne kadar boş bir adam olduğumu görmesinler diye. Ve nasıl bir ahkam kesiyorsun? Nasıl bir hava atıyorsun acaba? Cem Yılmaz bunu dedi. Surat senin düşmanındır. Değil mi? Çünkü sürekli bir surat asıyoruz ama aslında gerçekten kim olduğunu saklıyorsunuz. Bazı kadınlar için, yani işte her şey pes pembe gibi göstermeye çalışanlar. Tamam mı? Makyaj mükemmel. Çok şık giyimli. Tamam mı? Her şey güzel. Her şey gülistanlık. Sorun yok. Neden? Çünkü aslında kendilerini küçük hissediyorlar ve bir imaj vermek isteyenler. Elif Şafak, meşhur Türk yazarı, şöyle yazdı. Bu durumla ilgili. Makyajla kapatıyoruz kemirlen yerlerin üstünü. Ruhumuzdaki gedikleri. Benliğimizdeki oyukları. Meşguliyetle, sosyallikle, unvanla, kariyerle, şan, şöhretle kapatıyoruz. Ama alttan alta birçoğumuz aynı dertten mustaribiz. Tamamlayamadığımız bir eksiklik duygusu. Azalmayan bir bezginliği sırtımızda un çavalı gibi taşıyoruz. Monoton bir değirmen taşı günlerin akışı. Dönüyor kendi ritmiyle. Bizi o çarkın dışına çıkaracak bir aşk arıyoruz. Sıra dışı bir sevgi. Şöyle yazıyor Elif Şafak. Ve aslında insanlar bundan bir noktadan sonra bıkmaya başlıyorlar. Tamam mı? Yani gerçek seni görmek istiyoruz. Tamam mı? Her zaman mükemmel olan seni değil. Ve geçen yıl, yani çok meşgul olan bir şarkı vardı. Labyrinth ile Emily Sunday. Let me see beneath your beautiful. Yani güzelliğinin altına görmeme izin ver. Lütfen. Gerçek seni görmek istiyorum. Bazılarımız için işte ahlaklı, edepli, dindar bir hava atıyoruz, tamam mı? Nasılsın? Hamdolsun. Gerçekten nasılsın? Hamdolsun. Ya her şey iyi. Ben çok iyilik yapıyorum. Tamam mı? Fakirlerle uğraşıyorum. Kiliseye gidiyorum. Ferisiler. Bazılarımız bir isyankarlık havası atmaya çalışıyoruz, tamam mı? Nasıl, neye takılıyorum işte. Biraz ot içiyorum, biraz işte şunu yapıyorum, takılıyorum arkadaşlarımla. Çünkü aslında bir hava yaratmak istiyoruz. Tamam, yaramaz olayım. Herkes beni saysın diye. Aslında ne kadar sıkıcı ve normal bir kişi olduğumu görmesinler, tamam mı? Evet, bunu yapıyorduk, işte takılıyorduk. Bazılarımız ekşi suratlı, huysuz, aksi bir hava atıyoruz. Neden? Çünkü aslında korkuyoruz. Yalnızlıktan, dostsuzluktan. O zaman sürekli mesafeli, tamam mı? Bazı insanlara yaklaşmak zor ya. Yaklaşmaya çalışalım onlara. Çünkü aslında korkuyorlar. Bazılarımız sürekli hayallerimizden, planlarımızdan bahsediyoruz. Tamam mı? Evet, şunu yapacağım, onu yapacağım, şöyle olacak. Projelerimiz şunlar olacak. Ve sanki işte etrafımıza kelimeler dökerek bir sur, görünmez bir surları bina ediyoruz. Tamam mı? Çünkü aslında sessizlikten korkuyoruz. Belki herkes aslında gerçekten ne kadar boş bir kişi olduğunu görsünler diye. Tamam mı? O zaman sürekli konuşmak, sürekli planlarımız falan. Evet, şunu yapacağım, sana yapacağım. Evet. Öyle mi? Ama kimsin? Senin sığınağın nedir? Senin incir yaprakların nedir? Yani sormak istediğim soru bugün bu. Ve buna cevap verebilmek için belki şu sorunlarını göz önünde bulundurmakta fayda var. 4 soru soracağım. Tamam, bunları beyinlerinizde kaydet. Eve gittiğinizde bunları düşünün derin bir şekilde. 4 soru. Birincisi, seni sinirlendiren nedir? İkincisi, seni çaresizliğe iten nedir? Ya of be, yeter artık. Nedir? Üçüncüsü, mutlu olmam için olmazsa olmaz dediğin şey nedir? Ya mutlu olacaksam bu şart bana. Nedir o şey? Dördüncü soru, şuna sahip olmadan yaşayamam dediğin şey nedir? Çünkü Yunus ne diyor? Ölesiye öfkeliyim. Sünamı dokundun Rab. Peygamberler asıl olan barınağımızın nerede olduğunu biliyorlardı. Mesela Hazreti Davud, Mezmur 91'de şöyle yazdı. Yüceler yücesinin barığında oturan, her şeye gücü yetenin gölgesinde barınır. O benim sığınağım, kalemdir derim Rab için. Tanrımdır, ona güvenirim. Ya asıl olan barınağımızın nerede olduğunu biliyor Davut. Oraya gideceğim. Onun için hasret çekiyorum. Orada olmak istiyorum. Ya da Mezmur 31:20. İnsanların düzenlerine karşı koruyucu huzurunla üzerlerine kanat gerersin. Saldırgan dillere karşı onları çardağında gizlersin. Ya orada olmak istiyorum Rab. Senin kanatlarının altında. Senin çardağında bulunmak istiyorum. Asıl özlem çektiğimiz, ihtiyaç duyduğumuz barınak Tanrı'nın varlığıdır. Bizi her türlü kötülükten, dehşetten koruyabilen bir tek O'dur. Onun gölgesi kalıcıdır, değil mi? Orada sığınan hiçbir şey dokunamaz. Ve onun varlığı, Tanrı'nın varlığı, bak, su geçirmez, kurşun geçirmez, hastalık geçirmez, üzüntü geçirmez, sıkıntı geçirmez, hatta ölüm geçirmezdir. Onun görünmez zırh etrafımızdaki. Ona yaslanacağız, ona güveneceğiz. Eyüp peygamber, onun hikayesini biliyor musunuz? Bir gün iblis Tanrı'nın huzuruna çıkıyor ve Tanrı merhaba diyor. Nasılsın? Teşekkürler. Dünyada dolaşıyorum. Senin o kulun Eyüp var ya. Tanrı evet. Yani bir sürü Eyüp var ama evet var. Yani diyor ki o seni çok seviyor. Ama acaba gerçekten sana mı gönlü bağlı, yoksa senin verdiğin bereketlerine, senin verdiğin nimetlerine, senin sağladığın o keneotuna mı bağlı? Tamam mı? O zaman Tanrı diyor ki tamam, deneyebilirsin. Çünkü ben ondan gurur duyuyorum. Ve İblis Eyüp'ün nimetlerini soğan gibi kat kat üzerinden soyuyor. Mallarını, develerini, evlerini, sağlığını, çocuklarını, hepsini alıyor. İtibarını, saygınlığını, mutluluğunu, her şey onun üzerinden kalkıyor. Ve Yunus orada kalıyor. Ortada ne kaldı geride? Bir tane çıplak Eyüp. Her şey gittikten sonra. Ve üzüldü mü? Tabii ki üzüldü. Yas tuttu mu kaybettiklerine? Tabii ki de yas tuttu. Ama sonra Rabbi nasıl bir şekilde yaklaşıyor? Eyüp 1:20. Bunun üzerine Eyüp kalktı. Kaftanını yırtıp, saçını sakalını kesti benim gibi. Yere kapınıp tapındı. Dedi ki, bu dünyaya çıplak geldim. Çıplak gideceğim. Rab verdi, Rab aldı. Rab'in adına övgüler olsun. Rab'in adına övgüler olsun. Bütün bu olaylara karşın Eyüp günah işlemedi ve Tanrı'yı suçlamadı. Yani hepsini aldın ama asıl güvencem Tanrı'dır. Onun görünmez olan zırhına güveniyorum aslında. Onun gücüne güveniyorum. Yani bu hikayede ya da Eyüp'ün hikayesinde Rab neden Yunus'un keneotunu kurutuyor? Yani verdi, Yunus sevindi, en sonraki gün aldı, kaldırdı. Neden? Rab bazen bizim hayatlarımızdan neden sevdiğimiz bir şey alabilir? Neden oluyor bazen başımıza gelenler? Ve aslında bence bu hikayeden en azından 5 sebepten dolayı. Ve birincisi bu. Çünkü güvenilemez olan şeylere güvenmemizi istemiyor Tanrı. Tamam mı? Yunus buna güveniyor. Ama Tanrı diyor ki ya bu bir gecede çıktı, bir gecede yok oldu. Tamam mı? Böyle bir şeye güvenme. Ve Yunus hikayesinde putların güvenilmezliğini görüyoruz çok net bir şekilde. Ya işte fırtına geliyor. Gemiciler her biri kendi ilahına yalvarıyor diye yazılıyor. Ama hiçbiri kurtulmadı. Tamam mı? Bu puta tapacağım. Yani yalvaracağım ama beni kurtaramaz. Bu adam beni kurtaramaz. Bu beni kurtaramaz. Ve Rab bizi bundan kurtarmak istiyor. Tamam mı? Aynı şekilde bizim hayatlarımız için bu da geçerli. Belki senin evindeki rafta bir Buda, bir put yok, heykel. Ama aslında herkesin hayatlarında putlar var. Luther ne dedi? Herkesin yüreği putlar üreten işte bir yer gibi. Fabrika gibi, tamam mı? Sürekli putlar yaratıyoruz kendi kendimize. Sürekli barınaklar kuruyoruz. Kendimiz için bina ediyoruz. Ve Tanrı Yunus'a güvendiği keneotunun ne kadar geçici olduğunu göstermek istedi. Bir çocuk babasına, baba düşünüyordum, tamam mı? Ben mimar falan olmak istemiyorum. Doktor falan, öğretmen falan olmak istemiyorum. Ben yani sanatsal bir adam, müzisyen olacağım, dünyayı gezeceğim, göreceğim dediğinde baba yani elimizden geleni onu alıkoymaya, vazgeçirmeye çalışacak değil mi? Caydırmaya, tamam. Ve aynı şekilde Tanrı bizi sevdiği için yani bütün vaktini, enerjini, yüreğini buna mı harcıyorsun? Tamam, ben seni bundan caydırmaya çalışacağım çünkü seni seviyorum. Ve dinlemezsek belki kaldıracak Tanrı. İkinci sebep, çünkü barınağımızın içine girip bizimle beraber olmak istiyor Tanrı. Yunus burada saklıyor ya. Aslında Tanrı dışarıda. Tanrı'nın asıl isteği Yunus'la beraber bir ilişki içinde bulunmaktı. Ve bizim kurduğumuz, başka insanlara karşı kurduğumuz duvarlar aslında Tanrı'ya karşı bir duvar oluyor aynı zamanda. Ama Tanrı içine girip bizimle beraber bir ilişkide olmak istiyor. İstemez mi? Ve İsa şöyle dedi, Vahiy 3:20, işte kapıda durmuş kapıyı çalıyorum. Biri sesimi işitir de kapıyı açarsa onun yanına gireceğim. Ben onunla, o da benimle birlikte yemek yiyeceğiz. Ya dostluk, arkadaşlık, ilişki. İsa böyle bir şey istiyor ve bu aslında hepimiz için geçerli. Tamam mı? İmanlılar, misafirler. İsa seninle beraber bir ilişki kurmak istiyor. Ve büyük surlarımız var hayatlarımız etrafına. Yani bir iki tarihçiye göre bu ne kadar doğru olup olmadığını bilmiyorum. Ve bugün Profesör Scott yok burada. Tamam mı? Ama Fatih İstanbul'a gelince ya bombardıman çok uzun sürdü falan. Ama en sonunda bir iki tarihçiye göre bir kişinin surlar içindeki ufak bir kapıyı açık bıraktığı için içine girmiş oldular. Ve bazen böyle basit bir adımla İsa Mesih'e kapıyı açabiliriz. Hayatıma gir lütfen Rab. Yüreğime dokun. Dışarıda kalma. Biz bazen çok mesafeli olabiliriz. Ve Tanrı yaklaşmak istiyor ama yaklaşamıyor. Hayır iyiyim Rab. Teşekkürler, her şey yolunda. Öyle mi? Hani senin yüreğini görebilirim de. Üçüncü sebep. Çünkü Tanrı büyümemizi istiyor. Aynı kalmamızı istemiyor. İstakozların, biz geçen hafta Büyükada'ya gittik. Orada birkaç istakoz vardı, tamam, restoranda. Biz yemedik, çok pahalı bize. Ama Jess şöyle geldi, dokundu. Canlı mı diye. İstakoz bir uyandı. Güzel oldu. Ama istakozların ilk 5 yıllarında 25 kere eski kabuklarını döküp yeni bir kabuğu oluşturur. Çok sık. Çünkü çok hızlı büyüyorlar. Ondan sonra her yıl bir döküm gerçekleşir. Yani eski kabuk gidiyor. Orada çıplak çıplak duruyor istakoz. Sonra yeni kabuk geliyor. Çünkü büyüyorlar. Aynen öyle. Sen aynı kalmak mı istiyorsun? Tamam o zaman aynı kal. Tanrı seni olduğu gibi seviyor. Ama olduğun gibi bırakmak istemiyor. Ve değişeceksen bazen eski kabuklarımızı çıkartmak lazım. Ve o süreçte kendimizi çıplak hissedebiliriz. Yalın, zayıf, küçük. Ama olsun. Çünkü Tanrı senin büyümen istiyor. Dördüncü sebep, çünkü utancımızı örten aslında Tanrı'nın kendisidir. Adem ile Havva'nın hikayesinde atladığım bir nokta vardı. Fark ettiniz mi? Ayet Yaratılış 3:21. Rab Tanrı Adem'le karısı için deriden giysiler yaptı. Onları giydirdi. Ya kendilerini giydirmeye çalıştılar. Çok iyi bir şekilde değil galiba. Ama Tanrı onlara deriden giysiler yaptı ve giydirdi. Wow, ne kadar güzel bir merhamet. Galiba Tanrı bir hayvanı kesti. İlk kurban. Kesti, onun derisiyle onları giydirdi. Ve burada hem merhametini, baba canlılığını gösteriyordu, baba yüreğini. Hem de gelecekle ilgili bu bir işaretti. Çünkü bir gün Tanrı'nın öz kurbanı, Tanrı'nın kuzusu gelecekti. Ve Tanrı onu, İsa Mesih'i çarmıhta bir kurban olarak sunduğunda onun üzerindeki o doğruluğu, o kutsallığı görünmez bir giysi gibi aldı ve bize verdi ve bizi onun doğruluğuyla giydirdi. Artık Tanrı'nın gözlerinde utanmamıza gerek yok. Utancımızı örtü Tanrı, İsa Mesih'in mükemmel olan, görünmez olan doğruluğuyla. Ve sen onu göremezsin. O zaman belki ben her zaman kendimi örtmeye çalışacağım. Ama aslında Tanrı onu görebilir. Ve önemli olan Tanrı'nın gözündeki olan. Ben Mesih'in doğruluğuyla giyinmişim. Sen de. O zaman asıl olan utancımızı örten Tanrı'nın kendisidir. Bir kurban aracılığıyla. Ve en son olarak Mesih'e iman eden herkesi kendi himayesine almak istiyor Tanrı. Yani konumuz neydi? Adem bahçedeyken Tanrı'nın himayesinde, Tanrı'nın korunmasında. Biz günah işleyerek ondan çıktık. Kendi isteğimizle. Ve artık onun huzuruna giremez olduk. Günahımızdan dolayı. Çünkü günahımız bizi kirletir. Tanrı'nın mükemmel huzuruna giremeyiz ki. Ve Adem'de doğan herkes bu durumda. Adem'den sonra, Adem'in soyundan gelen herkes bu durumda. Tanrı'nın huzuruna giremiyoruz. Bunu biliyorsunuz, sürekli diyoruz. Ama İsa Mesih geldi ikinci bir Adem olarak. Ama günahsız bir Adem olarak. Ve Mesih'te doğan herkes, Mesih'te yeniden doğan herkes aslında Mesih'le birleşir. Ve Mesih Tanrı'nın huzuruna girme hakkına sahiptir. O gelip gidebilir çünkü oğul zaten. Ve günahı yok. O zaman o Tanrı'nın huzuruna girebilir. Tanrı'nın korunmasına girebilir, saklanabilir orada İsa Mesih. Ve biz de artık Mesih'e iman ettiğimizde artık Adem'de değil Mesih'teyiz. O zaman Tanrı'nın himayesinde, Tanrı'nın korunmasında, Tanrı'nın evinde saklanıyoruz artık. Tanrı'nın varlığında. O seninledir. Hisseder hissetmez. İyi, pazartesi günü ve pazar günü, tamam mı? Tanrı bize bakıyor. Ya, onun himayesine girmek ne anlamına geliyor? Baba bize bakacak. İhtiyaçlarımızı sağlayacak. Yani İsa ne dedi? Korkma ey küçük sürü. Çünkü babam size egemenliği veriyor. O zaman artık babamız bize bakıyor. Ve bazen hala kendi kendimize çardaklar, barınaklar bina etmeye çalışıyoruz. Ama onlar kaldırılınca önemli olan soru senin gönlün neye bağlı? Buna mı? Yunus bunun için öfkelendi. Çünkü bu kalkınca sanki hiçbir şey kalmamış gibi hissetti. Ama aslında Tanrı'nın bize verdiği armağanlar, nimetler, mutluluk, sağlık, aile bizden alınca oradan farkına varırız, değil mi? Yani gönlüm buna mı bağlı yoksa Tanrı'nın kendisine mi bağlı? Ve en sonunda Yuhanna bir görümle son günü, son konumuzu görünce bunu görüyor. Vahiy 7:15. Bunun için Tanrı'nın tahtı önünde duruyor. Tapınağında gece gündüz ona tapınıyorlar. Tahta oturan çadırını onların üzerine gerecek. Artık acıkmayacak. Artık susamayacaklar. Ne güneş ne kavurucu sıcak çarpacak onları. Çünkü tahtın ortasında olan kuzu onları güdecek ve yaşam sularının pınarına götürecek. Tanrı gözlerinden bütün yaşları silecek. Yani bir gün bizim şu anda göremediğimiz o bereket, etrafımızdaki o kutsal sur. Bir gün gözlerimiz açılacak ve onu göreceğiz. Ve bir gün Tanrı'nın çadırının bizim üzerimize germesini göreceğiz. Ve bileceğiz ki Tanrı sürekli seni koruyor. Ve belki orada bizim hangi dil konuşacağımız bilmiyorum. Ama belki orada o dilde bu kelimeler kalmayacak. Kaygı, üzüntü, endişe, korku, anksiyete, depresyon, bunalım. Böyle kelimelere ihtiyacımız olmayacak o günlerde. O zaman şu anda dayanma gücü lazım, dayanabilmek için. Ama aynı zamanda düşünmek lazım. Acaba kendi kendime nasıl bir şey bina ediyorum bazen? Kendimi korumak için. İster insanların önünde incir yaprağı gibi, ister koskoca dünyada kendimi küçük hissettiğimde. Yani ne için yaşıyorsun? Neye gönül bağlıyorsun? Neye umut bağlıyorsun? Çünkü aslında Mesih dışındaki her şey boşu boşuna. Güzel yani... Bunu kim verdi Yunus'a? Tanrı sağladı. Ve Tanrı seni bereketlemek istiyor. Sağlığını, yani mutluluğunu, arkadaşların olsun, sağlamak istiyor. Ama onun verdiği armağanlarına güvenmiyoruz. Armağan verene güveniyoruz. Mesih'e güveniyoruz. Tamam mı? O zaman onun eli bizim üzerimizde. Bazen düşünmek lazım. Acaba gönlüm nerede? Ayağa kalkalım, dua edeceğiz beraber.